Item 3. Üçüncü şempanze, insan türünün evrimi ve geleceği, Jared Diamond, sayfa 25. Kökenimizle ilgili bu sorulara çözüm tamamıyla beklenmedik bir alandan, moleküler biyolojinin kuşların sınıflandırmasına uygulanmasından elde edilmiştir. Yaklaşık 30 yıl önce moleküler biyologlar, bitki ve hayvanları oluşturan kimyasalların genetik uzaklıkları ölçen ve evrimsel farklılaşmanın tarihini veren saatler olarak iş görebileceğini fark ettiler. Genel düşünce şuydu: her türde özgün yapısı genetik olarak belirlenen ve tüm türlerde bulunan bir molekül sınıfı olduğunu varsayalım. Bu yapı genetik mutasyonlar nedeniyle milyonlarca yıl boyunca yavaş bir şekilde değişir ve değişim tüm türler için aynı oranda olur. Bu durumda ortak bir atadan türeyen iki tür, atadan miras kalan molekülün tıpatıp aynı biçimine sahip olarak yola çıkacaktır. Fakat daha sonra birbirinden bağımsız biçimde mutasyonlar gerçekleşecek ve bu mutasyonlar iki türdeki moleküller arasında yapısal farklılıklara neden olacaktır. Böylece molekülün iki türde bulunan biçimleri yapısal bakımdan birbirinden gitgide farklılaşacaktır. Ortalama olarak her 1 milyon yılda ne kadar yapısal değişim gerçekleştiğini bilseydik, akraba iki hayvan türündeki molekül yapılarının şu andaki farklılığını, türler ortak atadan ayrıldığından beri ne kadar zaman geçtiğini hesaplamak için bir moleküler saat gibi kullanabilirdik. Örneğin aslan ve kaplanların 5 milyon yıl önce farklılaştığını fosil kanıtlarından biliyor olduğumuzu varsayalım. Aslandaki molekülün kaplandaki karşılığı olan molekülle yapısal olarak %99 oranında aynı olduğunu, yani sadece %1 oranında farklı olduğunu da farz edelim. Eğer sonra bambaşka iki türün moleküllerinin %3 oranında farklılaştığını bulsaydık, moleküler saat bize onların birbirlerinden 3 kere 5 milyon yıl önce, yani 15 milyon yıl önce ayrıldıklarını söylerdi. Bu şema kağıt üzerinde sorunsuz gibi görünürken, pratikte bunun başarılı olup olmadığını ölçmek biyologların çok daha fazla çaba sarf etmesini gerektirir. Moleküler saatlerin uygulanabilmesi için önce şu 4 şey yapılmalıdır. En uygun molekül bulunmalı, bu molekülün yapısındaki değişimleri ölçebilecek hızlı bir metot seçilmeli, saatin sağlam bir şekilde çalıştığını kanıtlamalı. Örneğin molekülün yapısının tüm türlerde gerçekten aynı oranda evrimleştiğini kanıtlamalı ve bu oranı ölçebilmeli. Moleküler biyologlar bu sorunların ilk ikisini 1970'lerde çözdüler. Çift sarmal yapısının James Watson ve Francis Crick tarafından gösterilmesiyle genetik çalışmaları kökten değiştiren meşhur molekül deoksiribonükleik asidin, kısaca DNA, en uygun molekül olduğu ortaya çıktı. DNA birbirini tamamlayıcı özellikle oldukça uzun iki adet zincirden oluşur. Her bir zincir ana babadan yavrulara geçen tüm genetik bilgiyi taşıyan 4 tip küçük molekülün dizilerinden oluşur. DNA yapısındaki değişimleri ölçmek için kullanılan hızlı bir yöntem, iki türün DNA'sını karıştırdıktan sonra oluşan melez, yani hibrit DNA'nın ayrışma noktası sıcaklığının, tek bir türe ait saf DNA'nın ayrışma noktası sıcaklığının ne kadar altına düştüğünü saptamaya dayanır. Bu yöntem genellikle DNA melezlemesi, yani hibridizasyonu olarak adlandırılır. 1 santigrat derece, kısaca delta T eşittir 1 derece santigrat kadar azalan ayrışma noktası, iki türün DNA'sının kabaca %1 farklılık taşıdığını gösterir. 1970'lerde moleküler biyologlar ve sistematikçiler birbirlerinin çalışmalarına pek az ilgi gösterirdi. Yeni DNA melezleme tekniklerinin potansiyel gücünün önemini kavrayan birkaç sistematikçiden biri, Yale Üniversitesi Peabody Toğa Tarihi Müzesi'nin müdürü ve kuş bilim profesörü Charles Sibley'di. Kuş sistematiği uçmanın zorunlu kıldığı ciddi anatomik kısıtlamalar nedeniyle zorlu bir alandır. Havadaki böcekleri yakalayabilen bir kuşu yapmanın kısıtlı sayıda yolu vardır. Bu ataları kim olursa olsun benzer alışkanlıklara sahip kuşların benzer anatomilere sahip olması sonucunu getirir. Örneğin Amerikan akbabaları eski dünya akbabalarına benzer ve onlar gibi davranır. Fakat biyologlar birincinin leyleklerle, diğerinin şahinlerle akraba olduğu ve benzerliklerinin ortak yaşam biçimlerinden kaynaklandığı kanaatine varmışlardır. Kuşların akrabalık ilişkilerini ortaya koymada geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle amaçlarına ulaşamadıkları noktada Sibley ve John Alquist 1973'te DNA saatine başvurdular. Bu o güne kadar moleküler biyoloji yöntemlerinin taksonomiye uygulanmasının en büyük örneğiydi. 1980 yılına kadar Sibley ve Alquist 1700 kuş türüne tüm yaşayan kuşların neredeyse 5'te 1'i DNA saati tekniğini kapsamlı olarak uyguladılar. Sibley ve Alquist'in muazzam başarısı bunu anlamak için yeterli uzmanlığa sahip bilim insanının çok olmaması nedeniyle başlarda anlaşılamadı. İşte benim bilim insanı dostlarımdan duyduğum tipik tepkiler. Bu saçmalığı duymaktan bıktım. Artık bu adamların yazdığı herhangi bir şeyle ilgilenmeyeceğim. Anatomist. Yöntemleri iyi ama neden biri kuş sınıflandırması gibi sıkıcı bir işte bir şey yapmak istesin? Bu da moleküler biyolog. İlginç fakat onlara inanmamız için sonuçlarının diğer yöntemlerle pek çok kez sınanması gerekir. Bu evrim biyoloğu. Elde ettikleri bulgular gerçeğin ta kendisidir ve bunlara inansanız iyi olur. Bu da genetikçi. Benim değerlendirmem ise son bakış açısının en doğru olduğu yönündedir. DNA saatinin dayandığı prensipler çürütülemez. Sibley ve Alquist'in kullandığı yöntem en gelişmiş yöntemdir. 18 bin melez kuş ve DNA'sı çiftinin genetik uzaklık ölçümlerinin iç tutarlılığı, bulgularının geçerliliğini ispatlamaktadır. Darwin varyasyona ilişkin kanıtlarını Chirripedia adlı midye çeşidi üzerinden anlatmayı seçmişti. Sibley ve Alquist de insanlardaki varyasyonlar gibi tartışmalı bir konuyu ele almadan önce DNA saati çalışmalarının ilk 10 yılının büyük bir kısmında kuşlarla ilgilendiler. Aynı DNA yöntemini insanın kökeni için uyguladıklarında elde ettikleri ilk sonuçları 1984'e kadar yayımlamadılar ve bu sonuçlarını sonraki yayınlarda daha da ayrıntılandırdılar. Çalışmaları insanların ve en yakın akrabalarımızın şempanze, bonobo, goril, orangutan, gibonların iki türü ve eski dünya maymunlarının 7 türü DNA'larına dayanıyordu. Şekil bir çalışmanın sonuçlarını özetlemektedir. Şekil 1'i anlatmaya çalışayım sizlere. Yüksek primatların aile ağacı, şekil 1. Modern yüksek primatların her birinin kökeninin izinin onları birleştiren siyah noktalara kadar sürülmesi. Soldaki sayılar bu modern primatların DNA'larındaki farklılıkları yüzde cinsinden verirken, sağdaki sayılar son olarak atalarından beri geçen milyon yıl sayısını tahmini olarak vermektedir. Örneğin normal şempanzeler ve bonobolar DNA'ları bakımından %0.7 oranında farklıdır ve yaklaşık 3 milyon yıl önce birbirlerinden ayrılmışlardır. Bizler DNA'larımız bakımından her iki şempanze türünden %1.6 oranında farklılık göstermekteyiz ve onların ortak atalarından yaklaşık 7 milyon yıl önce ayrıldık. Gorillerin DNA'ları bizimkinden ya da şempanzelerinkinden yaklaşık %2.3 oranında farklıdır ve ortak atadan bizim ve şempanzelerin ortaya çıkmasına yol açan ayrılma 10 milyon yıl kadar önce gerçekleşmiştir. Herhangi bir anatomistin tahmin edebileceği gibi en büyük genetik farklılık DNA'nın ayrışma sıcaklığındaki en büyük düşüşle ortaya konan kuyruklu maymun DNA'sı ile insan ya da herhangi bir kuyruksuz maymunun DNA'sı arasındadır. Bu basitçe bilimin kuyruksuz maymunları tanımladığı zamandan beri insanlar ve kuyruksuz maymunların kuyruklu maymunlara göre birbiriyle daha yakın akraba olduklarına dair herkesin kabul ettiği bir gözlemi sayılarla ifade etmektir. Geçerli rakam kuyruklu maymunların DNA'larının %93'ünün insanlar ve kuyruksuz maymunlarla aynı, %7'sinin farklı olduğudur. gibon DNA'sı ile diğer kuyruksuz maymunlar ya da insan DNA'sı arasındaki %5'lik farklılıkla benzer şekilde şaşırtıcı değildir. Bu ayrıca gibonların en uzak kuyruksuz maymunlar olduğuna ve goril, şempanze ve orangutana daha çok benzediğimize dair genel kabulü de doğrular. Günümüzde anatomistler kuyruksuz maymunların bu son 3 grubunda yer alan orangutanı biraz daha farklı bulurlar ve bu sonuçla DNA kanıtlarıyla uyuşmaktadır. Orangutan DNA'sı ile insan, goril ve şempanze DNA'sı arasındaki %3.6'lık bir fark bulunmaktadır. Coğrafi veriler bu son 3 türün gibon ve orangutanlardan oldukça uzun bir zaman önce ayrıldığını doğrulamaktadır. Yaşayan goriller ile şempanzeler ve insanın erken dönem fosilleri Afrika ile sınırlı kalırken, yaşayan gibonlar ile bunların fosilleri ve orangutanlar Güneydoğu Asya ile sınırlı kalmıştır. Tam ters uçta yine bir o kadar normal olan durum, birbirine en çok benzeyen DNA'ların şempanzeler ile bonobolara ait olması ve bu DNA'lar %99.3 oranında ortakken farkın sadece 1/7 oranında kalmasıdır. Bu iki şempanze birbirine görünüşte o kadar çok benziyordu ki 1929'a kadar anatomistler onlara farklı isimler verme zahmetine bile girmemişlerdi. Ekvatorda yaşayan şempanzelere zahirede cüce şempanze, bonobo denirdi. Çünkü bunlar ekvatorun hemen kuzeyinde Afrika'da yayılmış olan şempanzelerden ortalama olarak biraz daha küçüktü. Ayrıca daha narin yapılı ve uzun bacaklıydılar. Fakat geçtiğimiz yıllarda şempanze davranışlarına ilişkin edindiğimiz bilgiler, bonobolar ile normal şempanzeler arasındaki bu küçük anatomik farklılıkların üreme alışkanlıklarındaki önemli farkları gölgelediğini açıkça ortaya koydu. Normal şempanzelerden farklı olarak bonobolar yüz yüze dahil olmak üzere pek çok pozisyonda bizim gibi çiftleşebilirler. Çiftleşme sadece erkekler tarafından değil, her iki cins tarafından da başlatılabilir. Dişilerin cinsel etkinliği belirli dönemlerle sınırlı kalmaz. Ayın büyük bir kısmında cinsel ilişkiye hazırdırlar. Ayrıca sadece erkekler arasında değil, dişiler arasında ya da erkek ve dişiler arasında da güçlü bağlar vardır. Neticede normal şempanzeler ile bonobolar arasında farklılık gösteren birkaç gen, yani 1/7, üreme ve cinsiyet rolleri konusunda büyük sonuçlara yol açmaktadır. Daha sonra bu bölümde ve ikinci bölümde insanlar ve şempanzeler arasındaki gen farklılıklarından bahsettiğimizde bu konuya, küçük yüzdeli gen farklılıklarının büyük sonuçlara yol açması yeniden değineceğiz. Şimdiye kadar tartıştığım tüm bu durumlarda akrabalığa ilişkin anatomik kanıtlar zaten ikna ediciydi ve DNA temelli sonuçlar anatomistlerin sonuçlarını doğruluyordu. Fakat DNA insan, şempanze ve goril akrabalığı söz konusu olduğunda anatominin başarısız olduğu durumlarda da problemi çözdü. Şekil 1'de gösterildiği gibi insan DNA bakımından normal şempanze ve bonobonun her ikisinden %1.6 oranında farklılaşırken %98.4 oranında ortaklaşmaktadır. Goril ise bizden ya da her iki şempanzeden biraz daha fazla, %2.3 civarında farklılaşmaktadır. Bu önemli sayıların sonuçlarını anlamak için burada biraz daha duralım. Bu sonuçlara göre goriller aile ağacımızda bizler normal ve bonobolardan ayrılmadan hemen önce ayrılmış olmalı. Dolayısıyla en yakın akrabamız goriller değil şempanzeler olmalıdır. Diğer bir deyişle şempanzelerin en yakın akrabaları goriller değil insanlardır. Geleneksel sınıflandırma en yukarıda tek başına duran kudretli insan ile vahşiliğin derinliklerinde bulunan aşağı maymunlar arasındaki köktenci ayrımı sürdürerek insan merkezli eğilimlerimizi pekiştirdi. Şimdi geleceğin taksonomistleri bazı şeyleri şempanzenin bakış açısından görebilir. Biraz yukarıdaki kuyruksuz maymunlar. İnsan şempanzesini de içeren 3 şempanze ile biraz aşağıdaki kuyruksuz maymunlar, goriller, orangutanlar, gibonlar arasındaki zayıf ayrım. İnsanlar ile maymunlar, şempanze, goril ve benzeri tanımlanan arasındaki geleneksel ayrım gerçekleri saptırmaktadır. Bizleri cüce ya da normal şempanzelerden ayıran genetik uzaklık %1.6, bonobo ile normal şempanzeyi ayıran genetik uzaklığın %0.7, hemen hemen iki katıdır. Bu uzaklık gibonun iki türü arasındakinin %2.2 ve Kuzey Amerikalı kırmızı gözlü vireo ile beyaz gözlü vireo gibi oldukça yakın akraba kuşlarınkinden de %2.9 azdır. DNA'mızın geriye kalan %98.4'lük kısmı normal şempanze DNA'sının aynısıdır. Örneğin kana kırmızı rengini veren oksijen taşıyıcı molekülümüz hemoglobin tüm 287 alt birimi bakımından şempanzeninkinin aynısıdır. Başka çoğu konuda olduğu gibi bu bakımdan da sadece üçüncü bir tür şempanzeyiz. Normal ve bonobolar için yeterince iyi olan şeyler bizim için de yeterince iyidir. Diğer şempanzelerden görünürdeki farklılıklarımız, dik duruşumuz, büyük beynimiz, konuşma yeteneğimiz, seyrek vücut kıllarımız ve özel seks hayatımız, genetik programımızın yalnızca %1.6'sında toplanmış olmalı. Türler arasındaki genetik uzaklık zamanla uyumlu olarak biriktiyse, düzgün çalışan bir saat olarak işlev görecektir. Genetik uzaklığı ortak atadan bu yana geçen kesin zamana dönüştürmek için tüm gereken genetik uzaklıkların ve bundan bağımsız olarak fosillerle tarihlenmiş ayrılma zamanının her ikisini de bildiğimiz iki türden oluşan bir ayar düzeni olacaktır. Gerçekte iki bağımsız ayar düzeni de yüksek primatlar için mevcuttur. Bir tarafta fosil kayıtlarına göre kuyruklu maymunların kuyruksuz maymunlardan 25 ila 30 milyon yıl önce ayrıldığı ve şimdi DNA'ları bakımından %7.3 farklı oldukları bilgisi var. Diğer tarafta orangutanların şempanze ve gorillerden 12 ila 16 milyon yıl önce ayrıldığı ve şimdi DNA'ları bakımından %3.6 farklı oldukları bilgisi var. Bu iki örnek karşılaştırıldığında evrimsel zamanın iki katına çıkmasının yani 12 ila 16 milyon yıldan 25 ila 30 milyon yıla gidişin genetik uzaklığın da iki katına çıkmasına %3.6'dan 7.3'e neden olduğu görülüyor. Dolayısıyla DNA saati primatlar arasında görece düzgün tiktaklarla çalışmaktadır. Sibley ve Alquist bu ayar düzenini kullanarak bizim evrimimiz için gereken zaman ölçüsünü aşağıdaki şekilde tahmin ettiler. Şempanzelerde olan genetik uzaklığımız %1.6, şempanzelerin orangutanlarla olan genetik uzaklığının %3.6, yaklaşık yarısı kadar olduğundan kendi ayrı yolumuza orangutanların şempanzelerle olan genetik farklılığını biriktirmesi için gereken 12 ila 16 milyon yıl önce girmiş olmalıyız. Öyleyse insan ve diğer şempanzelerin evrimsel çizgisi 6 ila 8 milyon yıl önce ayrılmıştı. Aynı mantıkla goriller 3 şempanze ile ortak atasından 9 milyon yıl kadar önce, cüce ve normal şempanzeler de 3 milyon yıl kadar önce ayrıldılar. Böylece DNA saati proteinlerin amino asit dizisi, mitokondriyal DNA ve globin yalancı DNA'sı gibi buna benzer sonuçlara ulaşan pek çok diğer moleküler saati güçlü bir şekilde desteklemektedir. 1954'te birinci sınıftayken fiziksel antropoloji dersini aldığımda o zamanki kitaplar insanların maymunlardan 15 ila 30 milyon yıl kadar önce ayrıldığını söylüyordu. Kullanılan moleküler saatler diğer maymunlardan ayrı bir tür olarak insanın paleontologların kabul ettiğinden çok daha kısa bir tarihi olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuçlar hayvanlar alemindeki konumumuza ilişkin olarak neyi ima ediyor? Biyologlar canlıları her biri sonrakinden daha az farklı olan hiyerarşik kategorilerle sınıflandırır. Alt tür, tür, cins, aile, üst aile, takım, sınıf ve şube olarak. Raflarımdaki tüm biyoloji kitapları ve Encyclopedia Britannica, insanların ve maymunların primat adı verilen aynı takıma, insansı maymun denen aynı üst aileye, fakat Hominidae ve Pongidae adı verilen ayrı ailelere ait olduğunu söylüyor. Sibley ve Alquist'in çalışmalarının bu sınıflandırmayı değiştirip değiştirmeyeceği kişinin taksonomi görüşüne bağlı. Geleneksel taksonomistler türler arasındaki ayrımın ne kadar önemli olduğunu biraz sübjektif değerlendirmeler yaparak türleri daha üst kategoriler altında gruplandırır. Bu taksonomistler insanı büyük beyin, iki ayak üstünde durma gibi ayırt edici işlevsel özellikler nedeniyle farklı bir aileye sokar ve bu sınıflandırma genetik uzaklık ölçütlerinden nasibini almaz. Fakat kladistler olarak adlandırılan bir başka sınıflandırma okulu, sınıflandırmanın genetik uzaklık ve farklılaşma zamanına dayanarak nesnel ve değişmez olması gerektiğini öne sürer. Bugün tüm sistematikçiler kırmızı gözlü ve beyaz gözlü vireoların vireo cinsine, gibonların farklı türklerinin de hilobates cinsine dahil olduğu konusunda hemfikirdir. Yine de bu türlerin üyeleri birbirinden genetik olarak insanın diğer iki şempanzeye olan uzaklığından daha uzaktır ve daha önce ayrılmışlardır. Bu temele göre demek ki insanlar farklı bir ailede ve hatta cinste yer almaz, normal ve bonobolarla aynı cinse aittirler. Cins ismimiz olan Homo, diğer şempanzelere verilen cins ismi olan Pan'dan daha önce önerildiği için zoolojik adlandırma kuralları gereği öncelik kazanmıştır. Dolayısıyla bugün dünya üzerinde Homo cinsine ait bir değil, üç şempanze türü bulunmaktadır. Normal şempanze Homo troglodytes, bonobo Homo paniscus ve üçüncü şempanze Homo sapiens. Gorillerin yalnızca çok az farklı oldukları için Homo cinsinin dördüncü bir türü olmaya neredeyse eşit hakları bulunuyor. Kladistik yöntemi kabullenen taksonomistler de insan merkezcidir ve insanlar ile şempanzeleri aynı cinse dahil etmek onlar için şüphesiz zor olacaktır. Fakat şüphe yok ki şempanzeler kladistik yöntemi öğrendiğinde ya da dünyada yaşayanların bir dökümünü yapmak üzere uzaylı taksonomistler ziyaretimize geldiğinde tereddüt etmeden yeni sınıflandırma yöntemini kullanacaklardır. 3. ayrımın sonu, sayfa 34.